Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok değerli bir misafirim var. Ümit Şimşek Bey. Ümit Şimşek Bey'i yazılarıyla, mülakatlarıyla, eserleriyle tanırsınız. Kendisi hem bilimsel manada çalışmaları olan, hem güzel bir Kur'an meali bulunan, inanç esasları çerçevesinde yazdığı kitap yüz binlere ulaşan, Diyanet tarafından yayınlanmış bir eseri yüz binlere ulaşan bir dostumuz. Hoş geldiniz hoş Ümit Bey. Hoş nasılsınız? Afiyettesiniz. Allah afiyet versin. Bugün Ümit Bey'le değerli dinleyiciler, gençler ve din konusunu inşallah konuşacağız. Son zamanlarda medyada da geniş zemin bulan bir konu bu. Hani Ümit Bey deizm vesaire gibi, hatta dindar gençlik diyebileceğimiz zeminde bir takım deizm yönelişleri olduğuna dair medyaya haberler yansıyor. Yani o konuyu nasıl görürsünüz onu soracağım ama daha geniş manada bir değerlendirme yapalım. Konuyu eğitim konuşmaları programımızda ele aldığımız için gençlerimizin dinle buluştuğu alanlar, din eğitiminin çerçevesi, sorunları ve sağlıklı bir din eğitimi nasıl olur gençliğimizde? Böyle bir din eğitimi zaruri mi? Bunlar üzerinde konuşalım istiyorum. Aslında liselerimizde, ortaokullarımızda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri var. Değerler eğitimi başlığı altında yürütülen bir program var. İmam Hatip okulları var. Ve ailelerin normalde çocuklara din konusunda bilgiler taşımak üzere hassasiyetleri var. Yani gençlerle dinin buluşma alanları var Türkiye'de. Evet. Belki medya alanı var. Camilerde vaazlar var. Yani anneler, babalar, neyse babalar çocukları en azından bayram namazlarında camiye götürürler, değil mi? Kurban kesilir evlerimizde. Bunlar dinle temas alanlarımız. Şuradan başlayalım mı? Bu son deizm tartışmaları ciddiye alınacak bir şey mi, yoksa bir kamuoyu mu oluşturuluyor? İsterseniz onu kısaca bir değerlendirelim.
Bu deizm tartışmalarının ortaya çıkardığı bir gerçek var. Bu gerçek o alanda bir problem oldu. Evet. Gençlik ve din. Evet. Daha doğrusu toplum ve din. Evet. Ya, o toplumdan soyutlanabilecek bir mesele değil. Gençliği de çok kesin hatlarla İnsan hayatı içerisinde ayırt etmek mümkün değil. Böyle hayatın bütünü içerisinde ne zaman başlayıp ne zaman bittiği belli olmayan, bunun kesin bir şeyi de yok. Herkesin zihninde ayrı telakkiler çıkabilir ortaya bu konuda. Ama gençlik dediğimiz zaman genellikle eğitim çağındaki insanların birinci planda akla geldiğini düşünebiliriz. Şimdi bu konuda yapılmış bazı anketler var. Zaman zaman yapılıyor bu ergen profili araştırmaları mesela. Bu arada Diyanet'in yaptırdığı daha başka araştırmalar vardı. Bunlara baktığımız zaman somut olarak deizmin ciddi bir problem şeklinde ortaya çıktığına dair bir belirti göremiyoruz. Evet. Mesela 2013 yılında yapılmış olan ergen profili araştırmasında ben bir yaratıcıya inanıyorum ama dinlere karşıyım cevabını verenlerin oranı gençlik arasında %1,4 gibi bir rakam. Evet. Yani çok düşük bir rakam. Evet. Ama bu tabii inanç konusunun gençlik içerisinde bir problem teşkil etmediği manasına gelmiyor. Evet. Bunu da her şey güllük gülistanlık manasında almayalım ama deizm konusunun abartıldığı kadar, şu anda konuşulduğu kadar çok büyük bir problem olduğunu, müstakil bir problem olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine asıl dinle, maneviyatla, kendi değerlerimizle gençliğin ne kadar barışık olduğunu, ne kadar iç içe yaşadığını soruşturabiliriz.
Evet.
Ve bu günkü durumdan nasıl daha ileriye gidilebilir? Asıl bunlar üzerinde yoğunlaşmamız evet. lazım. Maalesef bu kamuoyundaki tartışmalar bir problemin varlığından haber veriyor ama altına inmiyor, bir çözüm ortaya çıkarmıyor. Sadece günlük tartışmalar içerisinde.
Belki biraz da şu mu acaba? Yani bu deizm yaygınlaşma söylemi hani dindar gençlik ya da imam hatipli gençlik çerçevesinde gündeme geliyor. Yani evet. sizin yetiştirmeye çalıştığınız dindar gençlikte bile iş evet. kötüye gidiyor tarzında bir algı çabası
bir
da.
Iş, yani böyle bir şey hizmet ettiği kesin.
Evet,
kesin.
Evet.
En azından bir kısım insanlarda böyle bir algı evet. oluşmaya başlıyor. Ve zaten medyanın görevi budur.
Evet.
Nerede bir değer varsa yerin dibine batırılacak.
Evet.
Nerede bir kötülük varsa o yaygınlaştırılacaktır. Ahlak konusunda da böyledir. Dünyanın öbür tarafında en ufak bir ahlaksızlık bulsa medya bunu ortaya çıkarır. Evvela ne çirkin bir şey diye verir.
Evet.
Sonra yine ne çirkin bir şey derken günün birinde bakarsınız bu bir özgürlük olmuştur. Onun evet. savaşını veriyordur.
Evet.
Onun için medyanın durumunu dikkate almak lazım. Tabii medya derken bütün medyayı değil içinde bizim medyamız da var. Onları kastetmiyorum
şimdi,
ama.
Sizin demin bahsettiğiniz kamuoyu araştırmasında evet. yani dinle mesafeli oran %1.4.
Evet.
Geriye kalan çok yüksek bir oranda dinle evet. daha pozitif bir ilişki kuruyor. Evet. Ama gene o araştırmada dinle irtibatın yer yer zayıfladığı tarzında da bir evet. algı evet. ortaya evet. çıkıyor. Evet. Mesela dine inanıyorum, Allah'a inanıyorum ama din hayatımda şu ölçülerde var evet. gibi bir evet. sonuç ve o evet. ölçü belli ölçülerde yıpranmış.
Evet.
Değil mi?
Evet, o kesin.
Yani şuradan gidelim. Yani eğitim konuşmaları çerçevesinde şu anda gençliğin din eğitimi hangi boyutlarda? Önce bir evet, durum evet, tespiti yapalım
evet,
diyorum.
Evet, doğru. Şimdi bu konuda tabii bir devlet tarafı var. Bir de özel kesim evet. tarafı var. Bunu sadece devlete bıraktığınız zaman üzerine düşen çok mükemmel şekilde yerine getirdiğini söylemek mümkün değil. Daha tam mecrasını bile bulabilmiş durumda değil. Yani bu bir kültür şeklinde mi verilecek, uygulamalı mı verilecek, hangi dersler ne kadar verilecek? Verildiği zaman, buna karar verildiği zaman bile uygulamaya geçildiği zaman öğretim kadrosu ne kadar buna cevap verebilecek durumda? Bütün bunlar ucu açık olan sorular. Bu arada benim tabii din eğitimi dediğim zaman bu teorik bir eğitim değil. Yaşanan bir hayatın eğitimi, öğretimden ibaret de değil.
Evet.
Bunu dikkate almamız lazım. Rahmetli Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabında yaptığı bir kıyas var. Orada usta çırak ilişkisiyle hoca talebe ilişkisini karşılaştırıyor. Diyor ki usta çırak ilişkisinde çırak evvela öğreneceği şeyi o ustanın şahsında görür.
Evet.
Nasıl yapıyor, nasıl ediyor, problemlerin altından nasıl kalkıyor bunu görür. Sonra kendisi yapmaya başladığında zaman zaman başına gelecek gençlik buhranları da dahil hep arkasında ustasını bulur.
Evet.
Bir problemle karşılaştığı zaman nasıl çözüleceğini ustasına sorar.
Evet.
Ve ustası hep yanındadır, arkasındadır. Ve şahsiyet olarak gördüğü bir şey var orada. Sadece bilgi olarak değil, yaşanan bir hayat olarak görür ve alır. Okullarda ise hocanın bütün fonksiyonu bir şeyi öğretip, bilgiyi aktarıp sonra imtihan etmekten ibarettir. Çocuk başarısızlıkla karşılaştığı zaman hocanın söylediği şey başaramamışsın, yapamamışsın, daha çok çalış bundan ibarettir. Ama problemi nasıl çözeceğini anlatamaz hoca.
Evet.
Orada
yani usta-çırak ilişkisi değildir.
Değildir. Evet. Bu bakımdan bu çok önemli bir açığı ortaya çıkarıyor. Özellikle din konusunda.
Din eğitiminde.
Din eğitimi konusunda. Çünkü din yaşanan hayattır.
Evet.
Sadece teorik olarak şuna inanılacak, buna inanılmayacak konusundan ibaret bir şey değildir. Yaşanmadıktan sonra zaten dinin bir fonksiyonu kalmaz.
Evet.
Hayatınız üzerinde etkisini göstermesi lazım. Din bunun için gelmiştir. Sadece bir takım şeyler öğretmek için gelmemiştir. Onun için yaşanan hayatlarda görünmesi lazım. Bu yaşanan hayatlar hocada olduğu gibi hocanın göstereceği bilgilerde de ortaya çıkmalıdır. Başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve diğer Peygamber Aleyhisselam. Sonra onların izinden gidenler, sonra dini bugüne kadar bize getirenler. Bunlar nasıl yaşadılar? Nelerle karşılaştılar? Hangi problemleri nasıl aştılar? Allah'ın sevgisine nasıl ulaştılar? İnsanların sevgisini nasıl kazandılar?
Evet.
Bunlar nasıl yaşadılar? Bunların örnek olarak görülmesi lazım. Örnek şahsiyetlerin alınması lazım. Bu arada gelimin bahsettiğim gençlik ergen araştırmasında bir soru daha var. İdolünüz var mı diye soruyorlar. Burada bir parantez açıp bu idol kelimesi hakkında put demektir.
Evet.
Maalesef bazen bizim dilimize de giriyor. Örnek şahsiyetler sorulduğunda hem 2008'deki hem 2013'teki anketlerde her ikisinde de %80-85 gibi bir rakamın örnek şahsiyet olarak aldığı kişilerin şarkıcı, türkücü ve sporcudan ibaret olduğu gözüküyor.
Evet.
Hatta bu örnek şahsiyeti olan kimseler bir defa çok az. %20 civarında.
Evet.
%80'in böyle hayatında böyle bir şey de yok. Olanların da %85'i şarkıcı, türkücü, sporcu. Fakat içinden çıkamadığım bir şey daha var. Meslek seçimine geldiğinde çocuklar şarkıcı, türkücü ve sporcu listenin en altında %1'ler seviyesinde.
Onu tercih etmiyor.
Onu etmiyor. Meslek olarak tercih etmiyor. Ama örnek aldıkları şahsiyetler bu kesimde. Orada bir...
Demek ki örneklikle hayat rehberliği de farklılaşıyor birbiriyle.
Evet.
Enteresan.
Bu da ilk defa yeni dikkatimi çekti bu aradaki farklılık. Bu arada mesela...
Belki de idolle örnek şahsiyeti de ayırt edemiyor.
Yani sorunun anlaşılmasında da bir problem olabilir. Onu da bilmiyorum ama kesin bir şey var.
Evet.
Gençliğin büyük çoğunluğun böyle ideali yok diyebiliriz. Belli bir ideal yok. İdeal olsa idealin sembolleştiği kişiler de ortaya çıkacak. Böyle bir derdi yok. Bizim
eğitimsiz... Belki eğitimde böyle bir ideal kişi bulma yönlendirmesi de yapılmıyor.
Yapılmıyor.
Yapılmıyor.
Ama medya yapıyor bunu.
Medya yapıyor.
Medya yapınca da olan netice işte burada. Burada Mandela aklıma geliyor. Onun hatıralarında gençlik yıllarına ait çok dikkatimi çeken bir şey olmuştu. En büyük ideali maden işçisi olmakmış. O zaman gençler arasında çok yaygınmış bu ideal.
Evet.
Hatta maden işçisi olabilmek, maden ocaklarına çalışabilmek için evinden kaçan çocuklar oluyormuş.
Evet.
Ve bunlar büyük bir el kahraman oluyorlar.
Evet.
Tabii sömürgeci kendi esaretini aldığı nesilleri böyle o esareti büyük bir değer olarak görecek şekilde formatlıyor.
Evet.
O da aynı durumda biz de karşıyız.
O da bir eğitim değil
evet.
mi? Evet.
Bugünkü o ergen profilinde ortaya çıkan sonuçların da böyle bir eğitim sonucundan başka bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet.
Yani bize gösteriliyor bunlar. Gazetede, televizyonda, internette, medyada bunlar sistemli bir şekilde gözümüzün önüne konuluyor. İşte sizin örnek alacağınız kişiler bunlardır, bunlardır.
Şimdi aslında yani bir diyelim ki 10 yıldır eskiden daha çoktu gençler yani eğitim müesseselerinde devletin din eğitimine mesafeli duruş eskiden daha yaygındı. Ama son 10 yılda diyelim en azından bu alandaki açık kapatılmaya çalışıldı.
Evet.
Yani 28 Şubat'ın tahribatı giderilmeye çalışıldı. Din kültürü ahlak bilgisi yaygın bir biçimde var okullarda ve İmam Hatip okullarında bir eğitim, yani İmam Hatip okullarının da önü açıldı. Yani bu oralardaki eğitimin yeterli olup olmadığı üzerine ne dersiniz? Yani orada sadece örneklik noktasından problem, yoksa yani bir miktar bakabildiğinizi tahmin ediyorum bu ders kitaplarına vesaire. Oralardaki şeye ne dersiniz? Yani bilgi noktasında verilen.
Şimdi İmam Hatipleri ilk başlangıcıyla aldığımızda çok büyük bir efsanevi bir hizmet görmüşlerdi. Evet. Ama bu efsanevi hizmetin arkasında gecesinin gündüzünü bu işe katan, iğne ile kuyu kazmak şeklinde, evet, hem de çok güçlüklere göğüs gererek bunları hazırlayan insanlar vardı. Abidi şahsiyetler vardı. Celal bir kısmı hala vesaire, onlar arkadan gelen diye onların arkadan gelenler, bir kısmı hala sağ olan. Allah ölmüş olanların gani gani rahmet etsin. Diğerlerine de uzun ömürle sıhhat afiyet ihsan etsin. Şimdi bugün Türkiye'de nefes alıp veren her Müslüman üzerinde onların doğrudan veya dolaylı bir hakkı olduğuna inanıyorum. Evet, kendisi imam hatipli olsun olmasın ama bu dini atmosferin solunmasında onların çok büyük hizmetleri geçti. O gün iğne ile kuyu kazar gibi ilmi çalışmalar zaten bu şekilde olur ancak. Yani bütünüyle çok büyük hedeflerle alakası gözükmeyen ayrıntılardır ilmi çalışmalar. Evet. Dışarıdan baktığınız zaman yani bunlarla mı vatan kurtaracağız diyebilirsiniz. Evet, onlarla kurtarılacak.
Evet.
Ben vaktiyle Türkiye'ye geldiğinde Abdüsselam'a bir soru sormuştum. İSAV'da yapılan bir toplantıda gençlere neler tavsiye edilir?
Fizik.
Evet. Nobel ödülü alan
Pakistanlı fizikçi.
Müslüman olan. Bu arada kendisi şunu anlattı. Biz dedi üç kişi ödülü paylaşmıştı. Diğerlerinden ya biri ya ikisi Yahudiydi. Norveç televizyonuna çıktığımız zaman dedi, sunucu bana sordu, Mr. Abdüsselam, işte ilk bu kadar yıllık Nobel ödülü tarihinde ilk Müslüman alim sizsiniz diye ondan sonra sorusunu sordu. Sonra döndü ötekine diye. Şu kadar yıllık Nobel ödülü tarihindeki mükafatların şu kadarını siz Museviler aldınız diye ondan sonra bunun şeyi nedir diye. O da bir Rus Yahudisiymiş. Biz çocukluğumuzu hahamların ilme sarılın telkinleri altında geçirdik diye cevaplandırdı dedi. İlme sarılın. Bütün çocukluğumuz hahamların bu telkinleri altında geçti dedi. Daha sonra bunu anlattıktan sonra kendisi şunu söyledi. Gençlerin ilmi çalışmaya yönelmesini teşvik ettikten sonra bu çalışmalar dedi, ilmi çalışmalar büyük hedeflerle irtibatı görülmeyen çok uzun uzadıya ayrıntılardan ibarettir. Bunlardan usanılmaması lazım. Ancak bunlar vasıtasıyla, bunlar üzerine bine büyük işler ortaya çıkar.
Kurucu bilgiler böyle ediniliyor.
Ama şimdi bilgiye geldiğinizde işte bir Google var. Lazım olan bilgiyi her an
oradan
alabiliyorsunuz. Bunu Batı dünyasında yapılmış araştırmalar var. Edebiyatçılar arasında dahi, edebiyat öğrencileri ve edebiyat hocaları arasında dahi kitap okuma alışkanlığının bütünüyle kalkmak üzere olduğunu internet yüzünden söylüyorlar. Gerekçesi de bu. Lazım olan bilgiyi ben istediğim zaman Google'dan buluyorum, koca bir kitabı niçin okuyayım? Bunu edebiyatçı söylüyor, düşünün. O metnin kendisinden gelen bir zevki kaybetmiş bütünüyle.
Evet.
Şimdi bu nasıl olsa bilgiye oradan edinirim dedikten sonra ilmi çalışmaya ihtiyaç hemen hemen hiç kalmıyor. Bunun bir defa bu saygınlığın tekrar kazanılması lazım, kazandırılması lazım. Burada da ilim ehline iş düşüyor. Az önce bahsettiğim Ali Fuat Başkil'in o yakındığı usta-çırak ilişkisi konusunu ilim ehliyle talebe arasında nasıl kuracağız? Bu konuda cemaatlerin tabii devletten çok daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Eksikleriyle beraber. Bunu devletin bunu karşılaması, bütünüyle karşılaması mümkün de değil. Tabiatından beklenemez böyle bir şey.
Belki tabii devlet daha yaygın eğitim vermiş
daha
oluyor.
Daha yaygın ve onu ayrıntıya inemez.
İnemez. Yani daha hani uca yönelik, evet. Uçlardaki yani bilgileri.
Mizaçlar diye. Farklıdır. Şimdi evet. Çocuk, 10 tane çocuk karşınıza gelse onda farklı mizaçlar dedi. Birinin bir tarikata mizacı daha müsaittir. Öbürünün daha fazla başka bir cemaate müsaittir. Şimdi bunları devlet aldığı zaman, hepsini üzerine aldığı zaman teklifleşmeye doğru gider.
Evet.
Her birine ayrı ayrı cevap veremez. Burada işte cemaatlerin tabii kusurları olacaktır, mutlaka vardır. Herkesin olduğu gibi, devletin de olduğu gibi, insan yapısı olan yerde olacaktır. Bu kusurları büyütmek değil de tekmil etmek suretiyle cemaatlerin burada çok büyük bir fonksiyon icra edeceğini ve bunun alternatifinin olmadığını düşünüyorum.
Burada şöyle bir şey sorayım. Yani din eğitiminin farklı kademelerinden söz edilebilir sanıyorum. Bir mesela inanç eğitimi,
evet,
değil mi?
Evet.
Temel inanç esaslarının yani ilk yaşlardan itibaren insana kazandırılması, çocuğa kazandırılması. Sonra davranış eğitimi, yani ibadet var o davranışın içinde de. Yani ibadetler var. Bir de ahlak var, yani insan ilişkileri, muamelat dediğimiz alan var. Siz mesela inanç eğitimi alanında, yani ki onun kitabını da yazdınız. Çünkü ben o konuda sizin hassasiyetlerinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem çocuğun aklına hitap eden, değil mi? Hem kalbine hitap eden bir inanç eğitimi. Yani özümsemesi, Allah'ın varlığını, tevhidi, diğer inanç esaslarını özümsemesi. Mesela inanç eğitimi konusunda problem görüyor musunuz? Davranış eğitimi konusunda, ahlak eğitimi konusunda mesela ne tür problemlerden söz edilebilir?
Zaten problemlerin hepsi orada. İnanç ve ahlak dediğiniz zaman geriye bir şey kalmıyor zaten. Biri inanç, biri
işte
yaşama.
Oralarda ne durumdayız? Yani gelince, bunu belki mesela diyelim ki din kültürü ahlak bilgisi öğretmeninin şimdi bu değerlendirmeyi yapması lazım. Ana babanın bu değerlendirmeyi yap. Devlet yönetenlerin değil mi? Bu değerlendirmeyi yapması lazım. Biz bu çocuğa inanç eğitimi alanında ne veriyoruz? O açıdan sizin şu değerlendirmelerinizin önemli olduğunu düşünüyorum.
Şimdi burada Süleyman Hayri Bolay'ı hatırladım. Allah uzun ömürler, sıhhat, afiyet ihsan etsin. Çok müstesna bir değerimiz. 6-7 sene kadar önce bir toplantıda dinlemiştim kendisini. Orada rahmetli Tevfik İleri'den bir söz nakletti. 1950'li yıllardaki bir konuşmasında. Bir toplumda ahlaksızlık %10'u bulduğu zaman o toplumda ahlaksızlık hakim hale gelir.
Allah Allah, evet.
%10'u bulduğu zaman hakim hale gelir.
Bulduğu zaman.
Bir de hakim hale gelir diye bir tespit. Şimdi bakın, bir Milli Eğitim Bakanı'nın konuya yaklaşımı bu, bu. Yani ehliyetli bir yaklaşım.
Evet.
O zaman.
Yani, o zaman yani bu asla %10'a çıkmamalı.
Çıkmamalı, evet. Çıktığı anda kaybetmişsiniz.
Ve, ve çocuklarımıza emanet ettiğimiz bir bakan bunu söylüyor, değil mi? Evet.
Bir o günün elinde hiçbir şey imkanı olmayan bir bakan.
O dönemde.
Yani o dönemde. Sonra birkaç sene sonra Süleyman Ayrı Hoca ile karşılaştığımızda bunu hatırlattım. Bunu dedim, çok kullanıyorum. Sizin kullandığınız her yerine. O devamını da söyledi. Bir şeyi daha söyledi dedi Tevfikilere. Dedi ki, anne babanın ve öğretmenlerin, eğitimcilerin ahlaklı olması yetmez, idarecilerin de ahlak kahramanı olması gerekir dediğini söyledi. Memleketteki idarecilerin de. Bütün ahlak kahramanı,
öyle,
tabir aynen.
Genel iklim öyle oluşacak çünkü.
Onlar.
Yani diyelim ki yöneticilerde ahlaki zaaf varsa o bütün toplumu etkiliyor çünkü.
Düşünün şimdi, iktidar muhalefet. İkiye ayıracak olursak yönetici siyaset alanında. Şimdi iktidarda bir, iktidarın adamlarında varsa iktidarın taraftarlarında da onun, ona kılıf geçirme meyli uyanacaktır.
Evet.
Muhalefette varsa muhalefetin taraftarlarında onlara kılıf geçirme meyli
uyanacaktır.
O zaaflara.
Evet.
Yani bizimkine de yakışıyor. Hasbaya da yakışıyor hesabı. Evet. Herkes kendi tarafını müdafaa ettiği için kusurları görmeme cihetine gidilecek ve örnek olarak
herkes için yanlışlık normalleşecek bu defa.
Normalleşiyor.
Evet.
Yani iktidar bir tarafını, muhalefet bir tarafını normalleştirdiği zaman geriye bir şey kalmıyor. Anormal bir şey kalmıyor bu noktada. Onun için idarecilerin ahlak kahramanı olması, ahlaklı olması değil, ahlak kahramanı olması dedi.
Evet, bir tür önderlik yapmaları lazım.
Yapması için. Şimdi bu madde bir burada düğümleniyor.
Yani, bu inanç eğitimindeki sorunlara ne dersiniz? Yani
inanç eğitimi işte inanç
esasları noktasında.
İnanç konusu zaten bütün problemlerin başında bu. Biz şimdiye kadar tabii daha önceki dönemlerde tarihi seyir içine baktığımız zaman inanç konusu bir problem teşkil etmediği için bunun üzerine çok fazla eğitim açısından durulmamış. Problem teşkil eden şeylerde zaten ilmi kelam problemi almış, çözümler üretmiş. Bunlar görülüyor ama bunlar halka inen çok büyük problem. Özellikle inançsızlık büyük bir problem olmadığı için.
Evet.
Bizim tarihimiz içerisinde bu konuda çok ciddi şeylerin geliştirildiğini görmüyoruz. Ama zamanımızda ortaya çıkan bir problem bu. Ve bu da klasik sistemlerle karşılanabilecek bir şey değil. Çünkü teslimiyet yok. Siz mesela herhangi bir inanç konusunda problemi olan kimseye ayetten hadisten delil gösterdiğiniz zaman
karşılığı yok.
Şu anda yok.
Evet,
eskiden ihtiyacı karşılıyordu. Evet. Ama şimdi gele ilk ben
Allah şöyle diyor dediğinizde adam tamam
Allah'ı soruyor. Şimdi Allah'ı sorguluyor.
Evet.
Evvela nasıl başladı bu iş? Bizim büyük değer olarak gördüğümüz kim varsa adım adım tırpanlandı bunlar.
Evet.
Hatta Muhammed Gazali'nin şöyle bir şeyi var. Cumartesi günü ilme başlar, ilim tahsiline başlar. Pazar günü ilim öğretir. Pazartesi üstad olur. Salı günü onlar adamsa biz de adamız der.
Evet.
Şimdi bu noktayı onlar adamsa biz de adamız. Alimler, müçtehitler böylelikle gitti. Arkadan işte sahabe onlar da adamsa biz de adamız ve özellikle bazı mesela hadis ilminin temel direklerinden biri olan Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi kişiler üzerinde ve daha başka kim hakkında ne bir şey yakıştırıldıysa özellikle bunlar da müsteşrik kaynaklı üretilen, oradan üretilen bilgilerdir. Bizimkilerin yeniden ürettiği hiçbir şey yok. Orada ne varsa alıyorlar, onları çıkarıp bugün önümüze sunuyorlar. Onlar da gitti, devreden çıktı. Sonra ne geldi şimdi? Sırada hadis var.
Evet.
Bütün güçleriyle ona yükleniyorlar. Hadis ortadan kalktığı zaman, bir engel olmaktan çıktığı zaman Kur'an'ı ortadan kaldırmaya hiçbir lüzum yok. Çünkü herkes istediği derece çekebilir.
Evet, kafasına göre yorumlar. Evet.
Bu kıyamete kadar da o ihtilaflar devam eder. Şimdi bunlar yok edilmiş. Bunlar otorite olmaktan çıkarılmışlar. Kahramanlarımız yok edilmiş. Şimdi el alem 2-300 yıllık şeyi içerisinde kahraman üretmeye çalışıyor. Bizden Ali Nahit Bostefe'nin dediği gibi bizden 300 yıl evvel uyananlar hala uyanlardaki gafleti görsün. Efsanesi kaybolsa kıyamet koparanlar tarihini okkayla satan milleti görsün diye. Şimdi İstanbul fethedileli 6 asır olmuş. İstanbul'un fethini müjdeleyen hadis sahih mi değil mi bunu tartışıyorlar.
Evet.
Ondan sonra Ulubatlı Hasan yaşadı mı yaşamadı mı?
Yani bunların yani inanç eğitimini olumsuz etkilediğini düşünüyorsunuz.
Dinamitleyen şeyi etkilemek değil. Dinamitleyen şey böyle kahramanlarınız yok edildikten sonra inanç yaşanan hayattır.
Evet.
Yaşanan hayatın sembollerini yok ettikten sonra teorik planda bir şeye kalır. Teorik planda felsefeye sürüklediğinizde kıyamete kadar tartışır durursunuz. Çünkü o inanç sadece bilgiden ibaret bir şey değil.
Evet.
O bilgiden ibaret olsaydı herkes mümin olurdu.
Evet.
İman başka bir şey. Teslimiyet bir şey. Allah'ın ihsan ettiği bir nur. Ama kulun cüz'i iradesini sarf etmesi lazım. Bu cüz'i iradesini sarf etmesini yaşayan hayatla beraber olacak. Şimdi Hazreti Ali 13 yaşındayken Peygamberimiz ona teklif ettiğinde İslamiyet'e, babama bir sorayım dedi ama yolda aklına geldi. Allah beni yaratırken babama sormadı ki dedi. Şimdi bunu diyen kahraman gözümüzün önündeyken, şimdi Hazreti Ali'nin o sözünün bize gösterdiği rehberliği başka hiçbir şeyle yerini telafi edemezsiniz.
Evet.
Yaşanan hayattır bu. Aynı sahabenin hayatı yaşanan hayattır. Resulullah'ın hayatı yaşanan hayatın, İslam'ın ta kendisidir. Ve bizim kahramanlarımız bugüne kadar getiren kırılmaz bir silsile halinde. Bizim geleneklerimizde gerek ilimde gerek tasavvufta mesela icazet alırken hocanızdan başlayarak nereye kadar sayarsınız? Resulullah'a kadar gider silsile. Kırılmayan bir silsile.
Evet.
Bunu bir yerinden kestiğiniz zaman işte netice ortada kalırsınız. Bunu tamir etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Onun için işte hadisleri de biz değerlendirelim. Şimdiye kadar metotlarda yanlışlık yapılmış.
Evet.
Biz şunu, yani ümmet bu kadar zaman hep hatada bir ittifak etmiş. Güya haşa mümkün olmuyor.
Evet.
Yani ümmet bir defa hatadan, ittifak ettiği konularda hatadan masumdur. Bu bir gerçek.
Evet, icma ümmet.
İcma ümmet işte. Ulemanın ittifakı da. İttifak ettiği konularda hata olmaz. Bugüne kadar bu hadislerin gelişinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden haberlerde ne doğrudur, ne yanlıştır, neresine yalan katılmıştır, neresi sahihtir, bunlar ortaya çıkmış olan şeyler. Yani uydurulmamış demek değil, uydurulmuş tabii. Ne usuller icat edilmiş uydurmak için ama hepsinin karşılığı da verilmiş. Şimdi bunların bir defa tamir etmemiz lazım. Bir taraftan teorik planlı inanç konularını masaya yatırırken aynı anda onun yaşanan versiyonlarını da paralel şekilde götürmemiz gerekiyor.
Şunu anlıyorum. Yani bu hadis gibi bizim ana kaynaklarımız üzerinde yapılan tartışmaların da aslında inanç noktasında ciddi yaralanmalara yol açtığını.
Çok çok çok ciddi. Bugün haklı bile olsa bazı tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının çok farklı algılara yol açtığını hesaba katmamız lazım. Şimdi zayıf hadis diyorsunuz.
Evet.
Zayıf hadis ne demektir?
Hadisle zayıfı şimdi, yan yana kullandığınızda.
Şimdi bu teknik bir tabirdir.
Evet.
Bunun 15 kadar cinsi var. Bir tarafı mevzu hadise bitişik, bir tarafı sahih, hasan hadise bitişik.
Evet.
Yani mesela maklup hadis denilen bir şey, bir zayıf hadisin şeyi, adam rivayet ederken sahilin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde diyeceğine sol elinin verdiğini sahili görmeyecek demiş.
Evet.
Yani bunu tabii hadisçi bunun altına hemen mülahazasını koyar.
Bu böyle değil.
Bu rivayetin rivayetinde bir arıza var diye koyar.
Var.
Neden koyar? Hani bir şey değişen bir taraf yok orada. Orada kastedilen şey gizli vermektir.
Evet.
Sağ demiş, sol demiş fark etmez. Ama yarın öbür gün bu fıkıhçının eline gidecek.
Evet.
Belki o sağ el sol elinden bir hüküm çıkaracaktır.
Evet.
Onun için burada bir arıza olduğunu kaydeder.
Evet.
Şimdi bunlar gibi teknik meseleler zayıf dediğin zaman. Ama siz zayıf dediğinizde şimdi beyinde hadis düğmesi lambası yanıyor bir. Arkadan zayıf lambası yanıyor. Derken zayıf hadis, zayıf hadis derken bir müddet sonra orası bir patik oluyor.
Gide gele. Bağlantısı devreye giriyor.
Ve yarın öbür gün hadis diye bir söz işittiği zaman hemen zayıf lambası dayanıyor. O düğmeye basılınca, hadis düğmesine basılınca zayıf lambası dayanıyor. Uydurma lambası dayanıyor.
Bu peygamber İnsanı. Sözü güveni değil de
değil.
Zayıflık
acaba,
devreye
acaba
giriyor.
Başlıyor. Evet. Ondan sonra artık bütün hadislere bunlar geliyor. Şimdi ilim adamının bunu hesaba katması lazım.
Bunun medyadaki tartışmaları doğrudan aileye giriyor. Gencin dünyasına giriyor.
Evet. Giriyor. Şimdi bir ilim adamının bunu hesaba katmadığı takdirde ilim adamlığından biz ne anlayacağız?
Yani bu orada bir kötü niyet mi görürsünüz? Yoksa
kötü niyet olanlar var. Ama hepsi de değil.
Hepsi de değil. Yani belki kötü niyet olana söylenecek bir şey yok. O zaten yolunu seçmiştir. Ama öbür tarafa
bağlı. Evet.
Öbür tarafta
şimdi burada
safiyane bu tartışmaya girenler.
Şimdi bir de bugün imkanlarını göz önüne aldığımızda çok fazla da kamuoyundan saklayacak bir durumu da yok. Yani en ufak bir şey dökülüyor internet ortamında. Birisi de girip şöyle 5 dakika bir şeyi karıştırdığı zaman alim oldum zannediyor. Bütün bilgileri elde ettiğini zannediyor. Elde etse bile o bilgiler nasıl kullanılır hale gelecek, o metodu, usulü bilmediği için problem haline geliyor. Bilgi problem haline geliyor burada.
Evet.
Yaşanan hayat olacağı yerde problem, yaşanan imanı zedeleyecek problem haline geliyor. Şimdi burada işte yaşayan kimselerin durumu çok önemli. Bir defa Kur'an-ı Kerim bize bütün ihtilafların çözüm merci olarak çok net bir şekilde hadisi gösteriyor. Nisa suresindeki ayet-i kerimede, evet, hem de çok tekitli bir üst üste, yani haberiniz olsun, kulağınızı açın fela diye. Arkadan yemin var. Arkadan iman etmiş olmazlar diyor. Diyor ki sonra sana gelip senin hakemliğine başvurmadıkça hangi konuda firma şecere beynahum,
evet,
aralarında ortaya çıkan meseleler için sonra sana teslim olacaklar, seni kabul edecekler, işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın ve tam bir teslimiyetle, evet, teslim olacaklar. Bu kadar açık tekitlerle, tabii bu tekitlerin fazla olması itiraz olduğunu, olacağını ortaya koyuyor. Çünkü malum tekit edatı iki yani tane olduğuna itiraz.
Öyle bir vaka da var.
İnkar.
Öyle, evet, bir vaka var. O vakayı tümüyle silmek,
evet,
için,
evet,
ısrarla, yani kesinlikle, gönüllerinde, evet, hiçbir sıkıntı duymadan.
Duymaksızın tam bir teslimiyet. Evet. Öyle kerhen kabul falan değil.
Evet.
Yani bu da değil. Tam manasıyla teslimiyet istiyor. Kime? Resulullah'a teslimiyet. Onun için hadisin bugün müdafaası belki bütün problemlerimizi çözecek çıkış noktası olarak düşünülebilir. Hmm. Bu arada bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Hadis sünnet ayrımında fazla vurgu yapmak, hmm, yine hadisi olan güvene sarsacak bir noktaya geliyor. Şimdi evet, genellikle böyle bir ayrım olduğu doğrudur. Yani sünnet yaşanan kısmı hadiste sözlü olarak ifadesi denebilir. Fakat hadisi sünnet manasında kullananlar da var alimler, evet, içerisinde. Evet. Mahiyet itibariyle de farkı yoktur. Hatta hadis daha sağlam çıkması lazım burada. Çünkü yaşanan sünneti bize intikal ettiren şey de hadistir. Üstelik merfu hadis değil, evet, mevkuf hadistir. Yani sahabe diyor, ben böyle, evet, gördüm Resulullah'ı diyor.
Şimdi tabii sünnet, hadis, evet, konuları yani başlı başına başlamış üzerinde bu durulabilecek şeyler. O alanda problemimiz var.
Yani
fakat biraz ben eğitim ağırlıklı, doğru, şey yapsak diye şöyle düşünüyorum. Yani biraz da süremiz azaldı. Evet. Yani mesela anne babalar çocuklarına bir İslam eğitimi vermek de istiyorlar.
İşte değil tam mi? Oraya.
Yani İslam eğitimi vermek de, evet, istiyorlar. Yani küçük yaşlardan itibaren, evet, Kur'an'ı öğrensin, bazı sureleri ezberlesin. Diyelim ki Esma-i Hüsna'yı, evet, ezberletiliyor vesaire gibi, evet, bir şeyler var. Bir takım modeller var.
Evet.
Değerler eğitimi gibi modeller var. Daha sonraki dönemde diyelim ki din kültürü ahlak bilgisi, evet, diyelim ki İmam Hatip okulları. Yani daha sağlıklı bir din eğitiminin şöyle çerçevesi üzerinde dursak, evet, mesela anne babalara bir şey desek. Yani i̇şte, çocuğa öncelikli tam, ne öğretilmeli mesela? Evet.
İşte tam burada problem zaten burada, buyurun, çıkıyor. Şimdi buyurun, peygambere siz güven, ona peygambere olan güveni zedelediğiniz zaman şimdi diyeceğiz ki aile oturun, Resulullah'ın sizin evinizde bir sohbete iştirak etmesini istemez misiniz? Tirmizi'nin alameti farikası haline gelmiş ifade ne diyor? Kimin evinde bu kitap varsa onun evinde sanki konuşan bir peygamber var gibidir.
Evet.
Şimdi Resulullah gelseydi ne diyecekti bize?
Evet.
Diyeceğini zaten kitapta diyor.
Kitapta diyor, evet.
Şimdi açın akşama ailece bir Riyaz-ı Salihine 2 tane hadis okuyun diyeceğiz.
Hı-hı.
Ama acaba var. Onu yıkmışsınız.
Yani,
evet. Onu yıkıyorsunuz şimdi.
O demek ki o alandaki tartışmaların bir kere
tabii,
bütün yani zihinlerde devre, evet, dışı bırakılması lazım.
Kesinlikle. Yani, evet, orada tam bir teslimiyet istiyor. Resulullah'a tam bir teslimiyet istiyor. Onu teslimiyeti sağlamadan hiçbir yere gidemezsiniz.
Hı-hı.
Onun için yani akşama oturup ailece 2-3 tane hadis, sonra işte
bir amentü eğitimi nasıl olur Ümit Bey?
amentü eğitimi.
Yani mesela Allah'a iman. Yani peygamberlere. Şimdi
buradan da geliyoruz, evet. İşte. Yine aynı şey çıkıyor. Hı-hı. Peygamberlere iman dedik.
Hı-hı.
Bu sadece 25 tane peygamberin adını ezberlemekten mi ibarettir? Peki peygamberlere iman hayatımızdaki tesiri nedir?
Yine hayır, belki buraya. De şey orada. Mesela ben görüyorum. Yani çocuklarımıza en azından şunları ezberlesinler gibi, evet, bir şey. Belki o ezberle yola çıkılarak.
O iyiydi o ezber. Yani
ezberle yola çıkılarak. Ama onun idrak noktası. Evet. Yani idrak noktasında yapılabilir.
Nasıl yansıyacak?
Nasıl diyeyim? Yansıyacak? Evet.
Resulullah'tan gelen haberlere yansıyacak. Evet. Çünkü Allah peygamberi şunun için göndermiştir. Peygambere, hı-hı, itaatin durumu budur. İsyanın durumu budur. İsyan eden kavimlerin akıbetleri böyle olmuştur.
Hı hı.
Peygamber'e itaat edenler de böyle böyledir. İşte örnekleri şunlar şunlar şunlardır. İyinin de kötünün de örnekleri. İşte burada model insanlar lazım. İşte burada peygamberinden kendisine intikal eden mirasa karşı tam bir iştiyak lazım.
Evet.
Şimdi herkesin bugün bol keseden biz seni görmeden sevdik ya Resulallah diye palavralar sıktığını görüyoruz. Hani, hmm, en son ne zaman peygamberinden bir hadis öğrendin?
Palavra sevdiğinden... Niye palavra dediniz?
İşte en son palavra, en son ne zaman bir hadis öğrendin? Bu çıkıyor işte, evet, yani, evet, sevdiğinden kaç gün haber alamazsa yani insan
sevmekten
yaşayabilir.
Sevmekten söz ediyorsun bu, ama hayatında yani ne kadar var?
Görmeden, halbuki asıl görmeden iman eden sahabe. Evet. Çünkü bizim gibi bir beşer gördü o.
Evet.
O Uhud Harbi'nde Resulullah yaralandığı zaman öldü diye.
En büyük itirazlardan zaman, birisi o değil mi?
Evet.
Yani bizim gibi yolda yürüyen, yemek yiyen bir insan mı peygamber beşer olacak? Evet. Ona direndi, evet, değil mi yani?
Ve onun öldürüldüğü şayası çıktığı zaman ne yapacaktınız?
Evet. Gerisin yani, geri mi döneceksiniz?
Yani. Gerisin geri yani. Demek ki bugüne kadar bir hayal peşinde koşmuşuz deyip, hmm, tekrar dönecek miydiniz? Hatta Miktat, Hazreti Miktat'ın öyle bir şeyi var. Yani ne olurdu ben de görseydim diyene. Ne yapacaktın, hmm, diyor görseydin. Yüze kimseler vardı ki görmeleri yüzüstü cehenneme yuvarlanmalarına engel olmadı. Şimdi biz görüyoruz. Asıl gören biziz. 1400 senelik bir medeniyet. Tin mimarı tabii olarak görüyoruz.
1400 sonra seneden beri inananlar arkasından
her
geliyoruz.
Her ezanlarda adı yad edilen, hiçbir an dünya üzerinde adı eksik olmayan bir peygamber görüyoruz. Yani hala en ufak bir şeyde şüpheye düşüyorsak bu iman meselesidir. Onun için işte o peygamberlere imanın tesirini görmemiz lazım. Kitaplara iman dendiği zaman onun hayatımızdaki tesiri nedir? Biz bize gönderilen kitaba nasıl yaklaşıyoruz?
Evet.
Bunların hep çözülmesi lazım. İnanç eğitimi.
Amentü
inanç eğitim ve amel işte bunlarla beraber gelecek, evet, olan, evet, şey. Teorik bir eğitim değildir inanç eğitimi. Evvela bunu altını çizmemiz gerekiyor.
Bunu açalım biraz. Teorik eğitim değil inanç, evet, eğitimi. Yani nasıl bir eğitim? Mesela Allah'a imanı, evet, çocuğumuza nasıl kazandırmalıyız?
İşte birinci derecede öğreticilerin, bu ister anne baba olsun, ister, hı-hı, öğretmen olsun, ister işte kamuoyunda çıkan kimseler olsun, anlattığı şeyi kendileri yaşayan kimseler olması. Rahmetli Tevfikilerden, hı-hı, Süleyman Ali Hoca'nın naklettiği şey, ahlak kahramanı olabilmek. Yani bu adam yaşıyor dendiği zaman başka bir
o
şey.
O zaman çocuğun önüne hani rol, hı, model, örnek, hı, şahsiyet, hı, olarak çıkan insanların ahlak kahramanı,
kesinlikle,
olması lazım. Kendi,
kesinlikle,
hayatlarında, evet, yani dini öğretip, evet, ondan sonra kendisi yaşamayan insanlar olmamak lazım.
Kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle. Yani, evet, bu yaşanan hayatla beraber öğretilecek bir şey.
Orada temsil, kesinlikle, herhalde temsilden, evet, söz ediyorsunuz. Evet. Yani kamuoyu önündeki insanların temsiliyeti, evet, herhalde eğitim açısından, evet, önem, evet, arz ediyor değil mi?
Bu işte aileden başlayıp bütün katmanlara kadar, toplum bütün katmanlarına kadar teşmil edilecek bir şey. Bunları yapmadan hani uzun bir yol olarak gözüküyor ama daha kısası yok bunun.
Evet.
Yani
mesela anne baba nasıl bir rol modeli olabilir, örnek şahsiyet olabilir? Yani peygamber ahlakını, evet, yaşamak açısından, ya ahirete iman mesela, evet, değil mi? Yani iman, evet, esasları.
Ahirete
belki
iman
de en çok, evet, önce onun özümsenmesi, evet, lazım değil, evet, mi Ümit Bey? Yani, evet, iman esasları kişide nasıl ortaya, evet, çıkıyor? Evet. Yani, evet, babada, annede, evet, hocada, o, diyelim ki.
Evet.
Evet.
Yani ahirete imanın tesiri nasıl? Şimdi biz tabii ahirete hep ikinci, üçüncü plana atmışız.
Evet.
Dünya hayatı birinci planda. Ahireti hatırlatacak, ölümü hatırlatacak şeyler hep böyle üstü ya örtülür ya tevil edilir. Dünyayı kötüleyecek en ufak bir şeyde taşlanırsınız. Sözünüz dinlenmez.
Evet.
Halbuki esas bizim ilk önce barışmamız gereken şey ölümün kendisi. Bir defa öleceğiz. Yani bunu gencinde, yaşlığında...
Ölümü öteliyoruz.
O bizi ötelemiyor.
Evet, o bizi ötelemiyor. Güzel.
Aslında hayatı tadını getirecek olan şey budur. Ölümle...
Şu var, şimdi dünya barışma. Tatlı biliyorsunuz. Yani bu dinle araya mesafe girmesinde de dünyevileşmenin yoğun etkisi olduğu söylenir. Yani dünyevileşmeyi öteleyecek, ahireti önümüze çekecek bir hani yeni duygu, yeni bir bilinç hali nasıl kazanılır?
Şimdi bu ahiret, ölümün gerçek mahiyetini almakla kazanılacak bir şey. Hasan Basri Hazretlerine soruyorlar, ölümden niye korkuyoruz diye. Siz dünyanızı mamur ettiniz, ahiretinizi harap bıraktınız, mamur eden harabeye gitmekten hoşlanmıyorsunuz.
Evet.
Şimdi hadise budur, siz ölümle barışıp da onu dikkate alarak bir hayat modeli seçtiğiniz zaman o korku kalmayacak. Yüzleşeceksiniz. Yani yüzleşseniz de yüzleşmeseniz de bu başa gelecek olan bir şey. Ama başa gelecek şeyin korkulacak bir şey olmadığını gördüğünüz zaman hayatla barışacaksınız.
Evet.
Bunu barıştırmak istemiyorlar bize. Hayatla esas barışacak. Yani gencin de bununla yüzleşmesi lazım. İhtiyarın da yüzleşmesi lazım.
Şöyle bir soru sorayım size. Konferanslarınız oluyor muhakkak ki okullara da gidiyorsunuz, gençlerle buluşuyorsunuz. Böyle gençlerle buluştuğunuzu farz edin bu mikrofonda. Neler söylersiniz? Yani dinle ilişki, bu kamuoyundaki işte din gençlik ilişkisindeki problemli durum falan. Bunları da gündeminize aldınız ve gençlere hitap ediyorsunuz. Neler söylersiniz? Yani ey gençler diye.
Yani şöyle başlayabiliriz. Yani bir defa bu ilim açısından... Hangi konuda olursanız, isterseniz dünya ilimleri, isterseniz ahiret ilimleri olsun, en verimli çağlar bunlar.
Evet.
Başka şey içinde heba ettiğiniz zaman daha sonra da telafi edilebilir ama tamamen edilmez.
Evet.
Bu yaşlar çok önemli. Newton çekim kanununu keşfettiği zaman 25 yaşındaydı.
Evet.
26 yaşında hocası üniversitedeki kürsüsünü kendisine terk etti.
Evet.
Einstein 26 yaşında izafiyet teorisini geliştirdi. Heisenberg kuantum teorisini geliştirdiğinde 23 yaşındaydı. Fatih'i biliyoruz bizim
üzerimiz.
İbn Abbas'ın yaşı işte Resulullah vefat ettiğinde en büyük şeye göre 13'tü. 11 diyen var, 15 diyen var.
Ben ona hayret ediyorum Ümit Bey, biliyor musunuz? O sahabenin o yaşlarını öğrendiğimde ya bu insanlar bu büyük inkılabı nasıl yaşadılar, yaşattılar, değil mi? Yaşları vallahi, bizim yani, çocuk diyeceğimiz yaşlar
değil
yani.
İşte asıl da hayret edilecek şey onları bu işleri yaptıran yaşları biz nasıl heba ediyoruz,
heba
ona şaşmak lazım.
Doğru.
Yani hiç acımadan nasıl harcıyoruz bu şeyleri?
Ya.
İnsan servetine şimdi milyonlarca lirası olsa bunu sağa sola sarpar mı?
Serper
mi? Şimdi biz bunu ancak böyle saçıp savuruyoruz. Asıl hayret edilecek şey bizim.
Evet.
Asıl yapılacak şey de zaten bu yaşlardır. Düşünün ki Hazreti Ömer İbn Abbas'ı devletin en yüksek karar organını almış istişare için. Aldığı zaman 15 yaşındaydı demek ki. 15-16 yaşlarındayken. Şimdi biz de hadi gençleri alalım diyoruz ama gençlerde o formasyon var mı? Gençlere bunu sorduğunuzda gençler de size peki sizde var mı diye sorsa ne cevap verir? O da ayrı bir konu.
O da ayrı bir
yani
konu.
Yani biz o günün insanının 13-15 yaşında geldiği noktaya 50-60 yıllı yaşlarda hala ulaşamıyoruz desek yerindedir ama bu ümitsizlik aşılamamalı. İnsan aynı insan.
Yani şöyle imkanlar kabul edilir geniş. Biliyor musunuz? Yani biliyorsunuz yani din daha yaşlı insanlar için ne bileyim belli bir şeyden sonra beraber olunacak daha yakın ilişkisi olunacak bir iştir. gençlik ve din ilişkisi yani nasıl bir önem taşıyor? Yani taşıyor mu önem? Yani yoksa onlar da beklemeliler mi? Babalarının yaşına gelince dinle ilişki kurmayı falan. O yaşlar daha bohem hayatı gerektiren yaşlar mı? Yani bu noktada yani doğrudan gençlere hitap etsek buradan diyorum.
Onun için onlara diyeceğimiz şudur. İşte elinizde böyle bir potansiyel var.
Evet.
Örnekler bunlar işte. Evet, Einstein'dan İbn Abbas'a kadar gittik. Örnekler bunlar. Tarihte en büyük inkılabı yerine gerçekleştirmiş olanların büyük çoğunluğu hep gençlik zamanlarında. Şimdi bu potansiyeli ziyan etmeyin. Yani. Peki nasıl yapacağız? Kim anlattığını yaşıyorsa onlara bakın.
Evet.
Yani örnek şahsiyetler lazım.
Hı hı.
Bunları anlattığını yaşayan insanlarla beraber olun derim.
Evet. Bütün,
belki bu cümlede özetleyebiliriz. Kimin ne söylediğine bakmayın. Ama söylenen şeyleri nasıl yaşadığına bakın. Ona göre.
Bilgi noktasında neler şey yaparsın? Mesela okuma. Yani birçok bilgiyle de karşılaşıyorlar. Yani internet ortamında, televizyon ortamında veya okullarda falanca öğretmenin kendisine anlattıkları. Onlar nasıl bir süzgeçten geçirilmeli? Yani bir zihni bariyer, filtre. Yani
bilgide esas olan şey bir defa usuldür.
Evet.
Usul olmadan bilgi hiçbir işe yaramaz.
Evet.
Bir yığından ibarettir. Yani şöyle bir misal verelim. Bizim her birimizin ömrü boyunca gazetelerde okuduğu, komşudan işittiği tıbbi bilgileri ele alırsak bir doktorun tıp fakültesinde kazandığı bilgi kadar tutabilir. Yani o kaç kilo ise bu da o kadar kilo gelir.
Evet.
Ama bir işe yarar mı bu? Bir reçete yazabilir misiniz bu bilgiyle?
Yazamaz.
Esas mesele metottur, usuldür. Usul olmadıkça bilgi işe yaramaz. Evet. Onun için bilgide daima temelden giderek bir usul, o bilimin metoduna göre gitmek lazım. Bu çileli bir iştir.
Hı hı.
Ama gençlik çağlarında çok rahat altından kalkılır bu işin. Ve
dinle ilişkide usul
kesin
nasıl bir usul mesela?
Ya her ilmin kendi usulü var. Her ilmin yani hadis öğreniyorsanız hadis usulü,
evet.
Fıkıh öğreniyorsanız fıkıh usulü, inanç öğreniyorsanız usulüddin.
Evet.
Bunların kendi metotları dışına çıktığın zaman bütün problemler zaten usulsüzlükten çıkar. Sapık mezheplerin hepsi de usullere riayet etmemekten çıkan şeylerdir.
Yani usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir denir.
Evet.
Usul bir hedefe ulaşmak değil mi? Hedefe ulaşmak için usul, metot,
bizim
gidilecek yolun bilinmesi lazım.
Evet. O metot bilindikten sonra zaten ortaya çıkan fikir ayrılıkları istenen şeydir zaten bir zenginliktir.
Evet.
Nerede bu zararlı hale gelir? Metodu bir tarafa atarsanız, usulü bir tarafa atarsanız, o zaman işte kıyamete kadar sürecek kavgaların kapısını açmışız demektir.
Evet.
Kimse de bundan kazançlı çıkmaz. O bakımdan gençlik de bu usulleri öğrenmek için çok müsait bir zaman. Bu bilgilerin kaynağına ulaşmak da her zaman için mümkün. Yani dünyanın en ulaşılmaz zannettiğiniz insanlarına internet üzerinden bir maille ulaşabiliyorsunuz artık.
Evet.
İnsan olarak öyle, bilgi olarak öyle. Bugün hiçbir mazeret kalmamış durumda.
Evet.
Bunların çok iyi değerlendirilmesi. Bir de hadis-i şerifte de vardır, amelin az fakat devamlı olan makbul. Günde 5 dakikada olsa, 15 dakikada olsa bir şeye hasrettiğiniz zaman o kısa bir zamanda çok büyük neticeler ortaya çıkacak.
Mesela günde 5 dakika neye hasretsin?
Mesela Kur'an-ı Kerim için namaz kılarken nereye okuyorsunuz? Zamm-ı surede hep namaz sureleri diyebiliriz.
Fatiha'yı bilin
aşağısı, Fatiha'yı biliriz ama şimdi günde 5 dakika vererek haftada bir ayet ezberleyebilir misiniz?
Ezberleyebilir tabii ki.
Senede kaç ayet eder?
Ya.
50 ayet.
Evet.
10 senede 500 ayet.
Evet.
Günde 5 dakika.
Bir hadis ezberledim.
Bir hadis aldığınızda 500 tane hadis 10 senede. Evet. Sadece 5 dakika için yaptığınızda. Buna hayatınızda
hem öğrenin hem hayatınıza taşıyın.
Lisan öğrenimine taşıyın, başka yerlere taşıyın. Bu devamlı olan, sebat edilen şey son derece önemli.
Az fakat devamlı olan.
Ve gençlikte de elde edilen bilgiler devamlı hafızada kalacağı için kaçınılmayacak şeylerdir. Yani yaşlılıktaki bir saati gençlikte 5 dakikayla karşılayabilirsiniz.
Aynen, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim Ümit Bey. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında Ümit Şimşek Bey ile beraberdik. Bendeniz Ahmet Taş getiren gençler ve din eğitimi konusunu değerlendirmeye çalıştık. Yani pek çok şey söyledi Ümit Bey ama ben örnek şahsiyetler, evet, onun altını evet çiziyorum. Ve en son az fakat devamlı dinle ilişki, evet, değil mi? Sağlıklı ilişki, evet, süzerek ilişki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.